Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Bir Pansuman Değerler Eğitimi başlıklı yazıyı sunacağız. Alaca düşmüş gördüğümüze, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Şairin dediği gibi büyük ve köklü medeniyetimizin her şeyi kendine münhasırdır. Adları aynı gibi görünse de mahiyetleri arasında devasa farklar vardır. Bizde eğitim ve öğretim, talim ve terbiye, örgünüyle, yaygınıyla, halkası, medresesi ve dergahıyla her şeyiyle bambaşkadır. Tanzimat'ta önce mektep ikiliği oluşturup medreseyi üvey evlat yaptılar. Islahı medarisi beşiğinde boğdular. Sonra tevhidi tedrisat deyip medreseyi kapatarak birliği sağladılar. Sonra Tanzimat'ta yapılanın tersine medresenin yerini az buçuk dolduracak kurslar ve okullar açılmaya çalışıldı. Tıpkı dergahların yerini STK'ların tam manasıyla dolduramaması gibi bu pansumanlarda derde çare olamadı. Bu çare arayışlarından biri de değerler eğitimi. Eğitim şart deyip yola koyulan idealist insanlar hususi halkalarını dış dünyanın kabul ve tensiplerine uydurabilmek için bir özel okul levhasına heveslendiler. Birçok örneği olduğu üzere bu özel okullar maalesef bir müddet sonra çarkın dişlileri arasında öğütülüp gitti. Ne farkınız kaldı diye sorulduğunda da değerler eğitimi veriyorum ya dediler. Amerikalı eğitimci ve eğitim idarecisi Elwood Copperly şöyle demiş. Okullarımız bir açıdan ham madde olan çocukları işleyip hayatın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere dönüştüren fabrikalardır. Söze bu iktibasla başlayan doçent doktor Ali Faruk Yaylacı, değerler eğitimini değerlendirdiği makalesine şu başlığı koymuş. Değerler eğitimi ve bir fabrika olarak modern okul. Seküler, kapitalist, liberal, kısaca global güçler yeni bir insan tipi inşa ettiler. Bunu da yarı yarıya okul ve medya ile yaptılar. Biri örgün, diğeri yaygın olarak. Herkes bu yeni insan tipinden şikayetçi. Tembelliğinden, nobranlığından, edepsizliğinden, kayıtsızlığından, zalimliğinden, sebatsızlığından. Demek ki değerler eğitimi işe yaramıyor. Yahut yaradığı iş bu. Yaylacının dediği gibi bu bir moda. Elbette endüstrinin merkezi olan Amerika'dan doğan bir moda. 1995'te ise bu sisteme bir büyük katkı bakın nereden geliyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 50. yılı kutlamalarında Hindistan merkezli Brahma Kumaris adlı bir kuruluşun teklifiyle Yaşayan Değerler Eğitimi programı dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlanıyor. Türkiye'de bu ülkelerde. Brahma, Hinduizm dininin üç büyük tanrısından birinin adı. Kumari de rahibe hayatı yaşayıp kendine tapınılan kadın. Brahma Kumarileri zamanında Hindistan'ı karıştırıp sonra her ne hikmetse Londra'ya taşınan, bütün dünyada şubeleşen, ücretsiz yoga ve meditasyon dersleri veren, Hinduizm kökenli artık onu da aşmış bir spiritüel eğitim programı. Sık sık fos çıkan kıyamet tarihleri ileri sürmeleriyle meşhurlar. Wikipedia şöyle anlatıyor misyonlarını. Kuruluş, ırk, milliyet, din ve cinsiyet gibi bedenle alakalı etiketlerin ötesine geçmeyi öğretir ve ruh bilinci adını verdiği şeye dayalı global bir kültür kurmayı hedeflerler. İşte böyle değerler eğitime. Yaylacının 2. Değerler Eğitimi Kongresi'nde de sunduğu makalesinin girişini paylaşalım. UNICEF ve Brahma Kumaris World Spiritual Üniversitesi'nden eğitimcilerin danışmanlığında geliştirilen ve 60'tan fazla ülkede eğitimler gerçekleştiren Living Values Education adlı girişimin internet sayfasında bir değer ağacı yer almaktadır. Bu ağaçta hoşgörü, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, saygı, birlik, barış ve sevgi gibi değerler ağacının dallarına serpiştirilmiştir. Benzer bir değer ağacıysa İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer almaktadır. Orada da mutluluk, dostluk, barış, hoşgörü, sevgi gibi değerler gösterilmiştir. İki ağaç, iki ayrı dünya, iki ayrı kültür, iki ayrı köken, iki ayrı serüven. Büyük ölçüde birbiriyle aynı değerlerin aynı sembolleştirmeyle ifade edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu ne derece mümkün, mantıki, makul ya da tutarlıdır? Aynı zamanda bu ne derece meşrudur gibi sorular yeterince tartışılmamıştır. Neredeyse ülkelerin ve toplumların özgün kültürlerinden bağımsız bir değerler setine ilişkin temel bir inanışa dayalı genel geçer ve ortak bir değerler eğitimi şablonu küresel ölçekte yaygınlaşmaktadır. Biz böyle bir rolde Uzak Doğu dinlerinin kaptığı role temas etmek isteriz. Alev Alatlı'nın tespit ettiği üzere global bir dünya kültürü meydana getirilirken New Age yeni çağ cereyanlarında Uzak Doğu kültürlerinden bolca ilham alındı. Çevre ve hayvan hassasiyeti, bu çizgide katı veganlık, yine bu çizgide minimalizm ve benzeri tarzda bekar hayatı, öfke kontrolü, başkasına saygı tarzında pasif bir ahlak. Küresel liberalizm, milliyetleri, dinleri ve örfleri aşındırmak ve herkesi bir potada eritmek istiyor. Dinleri, İslam gibi bir hak dinin şemsiyesi altında yaşatan Abbasi, Selçuklu, Babür ve Osmanlı tecrübeleri tarzında bir beraberliği gerçekleştiremeyeceği için bu eritmeyi dinlerden kendine göre steril, zararsız unsurları seçip karıştırarak yapmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalarda İngiltere'deki değerler eğitiminin en mühim hedeflerinden biri başka kültürlere saygı. İmparatorluğun kalıntılarını ayakta tutabilmek için başka çareleri var mı? Bu çizgide İngiliz bayrağını başka ülkelerin bayraklarıyla kaynaştıran bir resim yapan öğrenciye ödül veriliyor. Okullarda bütün dinlerin bayramları kutlanıyor. Yani çoğulculuk, bu saygı duyulacak başkasının muhtevasına sinsi sapıklıkların da girdiğini söylemeye herhalde gerek yok. İslam'ın da mesela kurbanına ne kadar saygı gösterilir? Orası da parantez arasında. Değerler eğitimi eskiden her ülkenin kendi tarihi birikiminden yükselen esaslar üzerinden yürütülüyordu. Hristiyanlar kendi değerleriyle, Müslümanlar kendi değerleriyle. Ama şimdi bir global ve universal değerler sistemine işi taşıyarak ahlakı da dinlerin elinden almaya çalışıyorlar diyebiliriz. Böyle olunca her ne kadar okulumuz tepeden tırnağa bir modernist yetiştirme fabrikası gibi görünse de iyi taraftan bakın, bizde değerler eğitimi var. Sözü büsbütün manasını yitiriyor. Çünkü verilen değerlerin içini kimin nasıl doldurduğu bir muamma. Yukarıda saydığımız çevre ve hayvan hassasiyeti gelişmekte olan ülkelere bir çelme olarak kullanılabiliyor. Fosil yakıtları çıkarma, bizden elektrik türbini al. Yetiştirdiğin hayvanlar gaz çıkarıyor, biz sana suni et üretiriz. Kötü niyetli yaklaştığımı düşünebilirsiniz. Fakat minimalizm bile insanları apartmanı bile mumla aratacak kafes hayatına doğru itmeye bir basamak olamaz mı? Bugün Çin ve Japonya'da böyle hayatlar yaşayanlar var. 1+1 tabirini ilk kez ne zaman duyduk? Pasif ahlaksa aslında bir aldatmaca. Çünkü bu global ve universal değerleri kabullendirmek için ne kadar saldırgan davranabildiklerini biliyoruz. Fakat şahsi hayatlarda iyiliği emredip kötülüğü yasaklayabilen aktif, faal bir ahlakı istemiyorlar. Bunun da değer olarak adı başka kültürlere saygı. Anne babalar bile evlatlarını inançları istikametinde şekillendiremesin, böyle yapmaya kalkarlarsa evladını adalet ve özgürlük değerlerini korumak adına ellerinden alıp homoseksüel bir ailenin korumasına verelim diyebiliyorlar. Yani bu değerler bizim bildiğimiz değerler değil. İşte 12 temel değer. İşbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik. İşbirliği hususunda İslam'ın şartı günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın, iyilik ve takvada yardımlaşın. Özgürlük, hürriyetin hudutları var. Hele bahsedilen nefsin hürriyeti ise asıl onu tatmin edebilmek bir değerdir. Serbest bırakmak değil. Fakat asıl hürriyet, modernitenin her bucaktan saldıran kollarına karşı istiklal içinde olabilmekte. Hasma hayranlık esarettir oğul, gayre benzersen eğer mağlupsun, benze peygambere, ol Rabbine kul, sana hayran olup alem koşsun. Mutluluk iki cihan saadeti mi yoksa nefsani haz mı? Dürüstlük, doğrucu Davut şeklinde bir basiretsizlik ve patavatsızlık mı yoksa bir peygamber sıfatı olan sıdk mı? Sevgi layıkına mı, hak edene buğz etmemize mani olan bir muhabbet yok bizim medeniyetimizde? Alçak gönüllülük, global güçler karşısında zillete dönüşmeyen, vakar ve heybetle taçlanan tevazu mu? Barış, teslim olmakla selameti yaymak arasındaki farkı bilir mi? İç huzur, itminan mı yoksa vicdanı susturmak mı? Sorumluluk, kime karşı? Özgürlük değeriyle arası nasıl? Sadelik, yukarıdaki ihtiyat payımızla israftan ne kadar korur, gayesi ne? Artırmak ama niçin? Yine Hindu inançlarında var olan kastına razı etme tarzında bir sahte züht mü? Hoşgörü, FETÖ'nün pespaye ettiği bu mefhum belki en tehlikelisi. Tercihlere hoşgörü adı altında kayıtsız, pasif bir bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık mı? Yoksa tasavvufun esas aldığı şekilde günaha buğzu mahfuz tutup günahkara ip uzatmak kabilinden bir müsamaha mı? Birlik, kimin, neyin etrafında? Bir de yaylacının ikaz ettiği gibi değerler eğitiminin özüne iyice eğilmeden Kur'an kurslarından Kutadgu Bilig ve Yunus Emre'ye her şeyin bu eğitim metodu için vasıtalaştırılması tehlikesi var. Bir zaman Mevlana'nın hümanist gösterilmeye çalışılması gibi, İslami dayanışma oyunları gibi. Şüphesiz engellerle dolu bu yolda her imkanı değerlendireceğiz. Laik eğitim sistemi içinde din dersini adaletsizlik sayan yüksek mahkemelerin gölgesinde her fırsatta kendi değerlerimizi anlatacağız. Mahir İz, edebiyat dersi içinde bütün İslami değerleri anlatmayı başarırmış. Bir idealist genç de mekteplerde dini ve Allah'ı aslında en güzel şekilde din hocaları değil, fen hocaları anlatır, diyordu. Ancak işleri şura iledir buyurulmuyor mu diye demokrasiye, İslam'da ruhbanlık yoktur zaten diyerek laik ve sekülerliğe, Ebu Zer'e göre ihtiyaçtan fazlasını biriktirmek harammış diye komünizme, kolayca adapte ve entegre olmak nasıl yanlışsa, moderniteye ürün yetiştirme fabrikalarının spiritüel pansumanı olan değerler eğitimini de ahlak ve maneviyat eğitimiyle nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle birebir aynı şey zannetmek doğru değildir. İslam'ın idare ve iktisat sistemi nasıl kendine mahsus ve mükemmelse, ahlak eğitimi de öylece kendine münhasır ve ekmeldir. Hiçbir ittifaka muhtaç değildir. Uzunca bir zamandır ahlakı dinden tecrit edip aklın himayesine, aslında nefsin koynuna koymaya çalışanlara karşı uyanık olmalıyız. Asalet kelimelerde bile medeniyetimiz buna değer. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı bir pansuman değerler eğitimi başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam ilk olarak. Ve şimdi de Raif Koçak'ın kaleme aldığı Marif'ten Maksat Eğitmek mi, Öğütmek mi başlıklı yazıyı aktaracağız. İnsanoğlu diğer mahlukattan ziyade akıl ve idrak nimetiyle donanmış bir varlık. Diğer mahlukat Allah Teala tarafından verilen sevki ilahi icabı, annesinden doğarken veya yumurtasından çıkarken kendisine lazım olan bilgilerle doğmakta ve bu şekilde hayatını devam ettirmektedir. İnsanoğluysa diğer mahlukatın aksine kendisine ömrü boyunca lazım olan bilgileri ve alışkanlıkları kademe kademe öğrenmekte, hem kendini hem de çevresini geliştirip değiştirebilmektedir. İnsanı eğitmenin ve ona belli şeyleri öğretmenin insanlık tarihi kadar eski, çeşitli usul ve metotları vardır. Bazı cemiyetler ilahi dinlerin ve yaratıcının gönderdiği usul ve metotları esas alırken, bazı cemiyetlerde kendi düşüncelerinden, tecrübelerinden ve ideolojilerinden faydalanarak bu eğitim faaliyetini sürdürmektedirler. Bu faaliyet, yeryüzü var olduğu müddetçe insanın ve cemiyetin ihtiyacı doğrultusunda kıyamete kadar devam edecektir. İnsan tek yönlü değil, hem dışa hem içe yönelik bir varlıktır. İnsanı eğitirken, önce insanın kendi nefsiyle, sonra kendisini yaratanla, sonra içinde yaşadığı cemiyet, fert ve devletle olan münasebetlerini tam manasıyla idrak ettirip, bu muhataplarına nasıl ve ne şekilde muamele etmesi gerektiğini hakkıyla öğretmek lazım. İnsan sadece dışa dönük, yani cemiyete göre yetiştirilme yoluna gidilirse, bu yetiştirilme onu ruhundan habersiz, neden ve niçin yaratıldığını bilmeyen, sadece belli vazifeler için kurulmuş robot misali bir makine yapmaktan başka işe yaramayacaktır. Bunun aksine davranılıp sadece içe dönük yetiştirilirse de yaşadığı cemiyetten kopuk, kendi için yaşayan, asosyal bir fert olacağından ne kendisine ne de yaşadığı çevreye faydası olan problem bir insan yetiştirilmiş olacaktır. Dolayısıyla insanı eğiten sistemlerin bu iki uç arasındaki dengeyi iyi hesaplaması ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir. Modern zamanlar birçok mefhumun manasını değiştirdiği gibi eğitim ve öğretimin de manasını kendi lehine değiştirmiş bulunuyor. Lügatlerimize baktığımız zaman eğitim, eğitmek, yetiştirmek, talim ve terbiye etmek manalarına geliyor. Bu tarife bir katkıda bulunacak olursak, eğitim insanın fıtratında bulunan özellikleri geliştirme işinin adıdır diyebiliriz. Öğretmekse bir kimseyi belli konularda yetiştirmek veya bir mesleği öğretme işi, yani tedrisat manalarına geliyor. Eğitim ve öğretimin arasındaki ince çizgiyi bir mütefekkirimiz şöyle ifade ediyor. Öğretimin hedefi insanı bir iş, bir meslek sahibi yapmak ve üretici duruma getirmektir. Eğitimin hedefi insana mesleki bilgiler kazandırmak değildir. Kendi kendisini nasıl daha iyi yöneteceğini öğretmektir. İyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmesini sağlamaktır. Eğitim, bir cemiyetin inancını, ideallerini, ahlakını, geleneklerini, hasılı geçmişinden gelen ne kadar kıymeti varsa o değerleri yeni nesillere aktarmanın en önemli unsuru olmalıdır. İçinde bulunduğu cemiyetin değerlerine ters düşerek, inanç ve düşüncelerine engel koyarak, belli bir kalıp içerisine insanları sıkıştırmak, bir fabrikadaki bant sisteminde aynı mamülü seri imalatla üretmeye benzemektedir. Eğitim sınırlanan değil, düşünen, sorgulayan, inceleyen ve araştıran insan yetiştirme işidir. Bu işi ideolojik yaklaşımlarla sadece bizim izin verdiğimiz kadar düşünebilirsiniz ve bizim çizdiğimiz sınırlar içerisinde araştırma yapabilirsiniz demek, insanın fıtratına müdahale etmektir. İnsanı yaratan Allah Teala, sonsuz ve sınırsız gücü olan bir ilah. Yarattığı kainat, insanın aklını ve idrak sınırlarını zorlasa da, hem kainatın hem de kendisinin kudret ve azametinin bilinmesini istediği için insanı düşünmeye ve tefekkür etmeye sevk ediyor. O halde insana neden yaratıldığını, niçin yaratıldığını ve nereye gideceğini öğretmek eğitimin ve öğretimin asıl maksadı olmalı. Bunlar öğretilmez ve insan başı boş bırakılarak bir takım maddi kazançlar, akademik unvanlar ve diplomaların ana hedef olduğu bir eğitim modeli benimsenirse, bugün yaşadığımız sıkıntıların gün geçtikçe artmasının ve cemiyetine yabancı nesillerin yetişmesinin kaçınılmaz olacağı gün gibi aşikardır. Eğitimde en önemli unsur çevresine örnek olacak insanlar yetiştirmektir. İyi insanlar yetiştiren, örnek insanların bulunduğu bir çevrenin en kaliteli eğitim müessesesinden daha etkili olduğunu örnekleriyle müşahede etmekteyiz. Yolda yürümenin, bir yerde oturmanın, kalkmanın, konuşmanın ve susmanın, vasıtaya binmenin ve ne şekilde yolculuk yapılacağının, telefonla nasıl konuşulacağının, merhametin, vefanın, tevazuun, rikkatin, nezaketin, sadelik ve güzelliğin, insan halinden anlamanın, okulu, mektebi, kursu yok. Bunlar ancak yaşanarak ve örnek olunarak öğretilen kıymetler. Allah Teala'nın bazı insanlara verdiği firaset ve basiret hususiyeti, tehlikeyi önceden görmek ve ona göre tedbir almak hususunda cemiyetler için büyük nimet. Ama o insanların ikazını anlamak ve dinlemek de ayrı bir nasip olsa gerek. İşte böyle firaset ehli bir zatın şu tespiti, bugün içinde bulunduğumuz halin özetini veriyor. Eğitim son derece karmaşık, kompleks bir iştir. Bastır parayı yetiştirirsin, öyle yağma yok. Öyle davranırsan alacağın birinci eğitim neticesi çocuğu her şeyin parayla mümkün olacağı saplantısına sürüklemektir. Ve bu hal aynı zamanda maksadı da belirler. Eğitimin yegane vasıtası buysa amacı da o olur. Ahmet Selim. Özetle diyor ki mütefekkirimiz, paralı eğitim para için eğitimi getirir. Bu bir sebep ve sonuç münasebetidir. Devletin bu kadar okulu, mektebi ve imkanı var. Neden arzu edilen insanı yetiştiremiyoruz? Neden üniversitelerimiz dünya ölçeğinde başarı elde edemiyor? Neden halen daha kaynaklarını kullandığımız ecdadımızın ölçeğinde alim, ulema yetiştiremiyoruz diye sorgulayınca şu yukarıda verdiğimiz tespite takılıyor her şey. Şimdi dönüp ne yapmamız gerek diye kendimize sorunca, eğitimi dünyanın en kaliteli müessesesi olan aileden başlatmak, anneyi yeniden ait olduğu yere, yani cemiyetin temel taşını koyan mimar fonksiyonuna getirip, sevgi ve şefkat eğitimiyle yeniden başlamak. İnsanın içinde olan cevheri korumak, onun fıtratını muhafaza ederek çevresinden gelecek her türlü saldırıya karşı Yaratan'ın ona yüklediği en büyük vazifeyi hatırlatmak. Dünya üzerinde okuyabileceği veya bitireceği en zirve okulların bile Allah Teala'nın ilmi karşısında zerre mesabesinde olduğunu öğretmek ve acziyetinin farkında olmasını sağlamak. İnsan olarak doğmanın yeterli olmadığını, asıl maksadın insan kalmak ve son nefesine kadar Allah'ın kendisine verdiği vazifeye uygun davranarak ömrünü tamamlamanın asıl gaye olmasını sağlamak diye sıralayabiliriz. Bu iş o kadar kolay değil elbette. Eğitim denince sadece okulla ve aileyle sınırlı çerçeve yok karşımızda. Ne kadar özenseniz ve gayret etseniz de güçlü rakipleriniz var. Sokaklar var, televizyon var, internet var ve sosyal medya diye bir musibet var. Bir tuşta yeryüzündeki her türlü rezalete tanık olmanız mümkün. Nasıl ki çağın teknolojik imkanlarına zarar gelmesin diye virüs yazılımları yapılıyorsa, biz de insanlara bulaşan bu virüslerden evlatlarımızı muhafaza etmek için var gücümüzle mücadele etmeli ve Allah Teala'nın bize gönderdiği ölçüleri hayatımızın ana mihveri haline getirmeye gayret etmeliyiz. Allah Teala ihlasla yapacağımız gayretlerimizi artırsın ve hem bizi hem nesillerimizi dost doğru yolundan ayırmasın. Amin. Raif Koçak imzalı Marif'ten Maksat Eğitmek mi, öğütmek mi başlıklı yazıyı aktardık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenler. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.